Beşinci ayrım. Yarınlar bizim. Larry Collins. Sayfa 39. Yeniden bu odaya dönüp eski yerine oturmak eski hatıraları canlandırdı mı Jimbo? Frank Williams, Jim Duffy ile birlikte bir köşesinde oturdukları kabul salonunun zarafetini işaret ediyordu koluyla. Bu salon Virginia'da Langley'de Siyan'ın merkez binasının 7. katında direktörün çalışma odasına bitişik iki salondan biriydi. Birincisi Potomac Nehri'nin öteki tarafından gelen senatörler, temsilciler, Beyaz Saray mensupları, büyük iş adamları gibi seçkin ziyaretçiler için kullanılırdı. Bu ikinci oda yüzleri pek fazla görünmemesi lazım gelen dost yabancı ülkelerin gizli servis temsilcileri, gizli işlerde örgüte hizmet eden başka elemanlar için kullanılırdı. Bazıları tatlı, bazıları da hiç öyle değil diye cevap verdi Duffy. Hatırlıyorum da 1985'te seninle burada aynı odada oturup Casey'yi beklemiştik. Pakistan'dan yeni dönmüştüm. Ben de hatırlıyorum. Salondan içeri girer girmez Afganistan'daki savaşı kazanmak istiyorsak sana Stinger füzeleri vermeleri gerektiğini söylemiştin de bu koca şehirde hiç kimse inanmamıştı sana. Öyle, bu savaşı kazanabileceğimiz hiç kimsenin aklından geçmiyordu ki. Herkes o savaşı Afganların kanlarının son damlasına kadar Sovyetlere karşı koymaya çalışması olarak düşünüyordu. Onların kanına karşı bizim altınlarımız, anlaşma öyleydi. Öyleydi derken Williams canlanan bu anıların sıkıntısıyla oturduğu yerde şöyle bir oynadı. Afganların kendilerini sevdiğimiz için yanlarında olduğumuza inanmadıklarını hesap etmek zor değildi. Önlerindeki siyah lake masanın üstü Time ve Newsweek dergileriyle doluydu. Düşünceli bir sekreter kahvelerini getirmiş, önlerine ise bir kasede tuzlu fıstık koymuştu. Williams fıstıklardan bir avuç alıp ağzına attı. Biliyor musun Jimbo dedi. Afganistan'da kazandığımız bu zaferin iki yüzü var. Sorun şu ki biz bu iki yüzden sadece birine bakıyoruz. Duffy de biraz fıstık adı. Haydi anlat Frank, keyfini bozmayacağım. Söylemek istediğim şu. Afganlar Büyük Kızıl Ordu'yu imanlarından biraz daha ileri bir şeyle pazarlığa dahil edilen Stinger füzelerinin yardımıyla yendi. İslam dünyasının aşırı uçlarındakilere cihatın mümkün olduğunu 20. yüzyılda bile bütün teknolojik mucizelere rağmen imanı sağlam olanların başarabileceği mesajını da verdi. İnan bana bugün yaşadığımız zorlukların birçoğunun arkasında bu mesaj var. O sırada salonun kapısı açıldı. Sırtında örgütün lacivert blazerlı üniforması içinde, yanında bir koruyucu olduğu halde içeri çok düzgün giyinmiş bir hanım girdi. "Direktör sizleri bekliyor beyler," diye haber verdi. Williams ayağa kalkıp kapıya doğru yürürken, biraz sonra duyacaklarının arkasında da aynı mesaj diye ilave etti. Örgütün o anda başında bulunan direktör zayıf, ufak tefek bir adamdı. Kalın bağ gözlükleri zaten ciddi görünüşlü yüzüne ayrı bir azamet katmak için özel yapılmış gibiydi. Duffy New England kolejlerinin başlangıç sınıflarında Latince öğreten bir hoca sanki diye düşündü. Birbirlerini selamlarlarken ''Gallia est omnis divisa in partre tre'' diye mırıldanmak geldi bir an içinden. Ama direktörün kendi kocaman elleri içinde ufacık kalın elini sıkarken ''Efendim'' diye mırıldandı. ''Döndüğünüze çok sevindik Bay Duffy. Yardımcılarından Jack Lawrence'la tanışıyorsunuz herhalde.'' Solunda duran adamı işaret etti. Duffy onu tanıyordu. İyi bir adamdı. Şu an kendisinin olması gereken makamı işgal ediyor olmasına rağmen ona karşı hiçbir kırgınlığı yoktu. Direktör sağ tarafındakini işaret ederken Tim Harvey de İran işlerinin başında diye ilave ettikten sonra kocaman çalışma masasının solundaki toplantı masasını işaret etti. Taze bir kahve servisi konmuştu masanın üstüne. Eski bir deniz subayı olan direktör fena halde kahve tiryakisiydi. Önce Tim Harvey'in İran'da olup bitenleri size anlatmasıyla başlamak istiyorum dedi. Harvey bir an elindeki kahve fincanını süzdükten sonra Duffy'ye kaldırdı gözlerini. Jim dedi. İran'ın kitle imha silahları tedarik etmek ve bunları yaymak yolunda kesif bir çalışma içinde olduğundan kimsenin şüphesi yok. İki rota takip ediyorlar bu hedefe ulaşmak için. Birincisi Pakistan'ın izlediği yavaş ama metodik yol. Kendi santrifüjünü kurup yavaş yavaş parçalarına ayrılabilir malzeme imaliyle kendi silahlarını kendileri yapmaya başlamak. Bu yolda giderek tahminimize göre 2005 yılında başarıya ulaşacaklar. Eh, bu tarih biraz iç rahatlatıcı bir tarih. Ama aynı zamanda ikinci rota üzerinde de çalışıyorlar. Piyasaya çıkıp bilhassa hallerinden hiç memnun olmayan Rus subaylarını ikna ederek hazır silahlar elde etmek peşinde koşuyorlar. Şayet mevcut nükleer silahlardan birkaç parça ele geçirebilirlerse bu onlar için ideal yol olacak. Her şeyi halledilmiş, kullanılmaya hazır bomba. İşte korktuğumuz durum bu. Büyük tehlike burada. Halen alıcı olarak piyasaya çıkmış durumdalar. Elimizde delillerimiz var. Lawrence lanet olası diye müdahale etti. Ruslar ellerinde halen nükleer başlıklı kaç bomba olduğunu bile bilmiyor. Tahminlerine göre 8 ila 13 bin bomba var ve 155 değişik depoya dağıtılmış durumdaymış. Alexander Lebed'in kendi söylediğine göre en az 100 bombanın hesabı verilemiyor. Elimizde İranların bir şey bulup bulmadıklarını gösteren bilgi var mı? Buna tam olarak cevap verebilmiş olmayı isterdim Jim diye devam etti Harvey. Maalesef olumsuz cevap vereceğim. Bugüne kadar çok ciddiye aldığımız 5 rapor geldi. İçlerinden en inandırıcısı 1992 sonlarına doğru olan. Bu raporda İranlıların Sovyetlerin Kazakistan'dan çektikleri nükleer silahlardan 3'üne ulaştıkları iddia ediliyordu. Biz MI6 Fransızlar, Almanlar ve Mossad hep birlikte bu iddianın ne dereceye kadar gerçek olabileceği hususunda ciddi bir çalışma yaptık. Her şeyi araştırdık. Telefon konuşmalarını, uzaydan çekilen fotoğrafları tetkik ettik. Hatta İran'a adam bile gönderip içeriden bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Maalesef tereddütleri giderecek kesin bir şey elde edemedik. Harvey ümitsizliğini teyit eden bir şekilde omzunu silkti. Bana sorarsan ta içimde bir yerde bu haberin doğru olduğuna dair bir his var. Bu doğru çıkarsa bir sabah uyanıp kendimizi boğazımıza kadar bir pisliğin içinde bulmamız işten bile değil. Yani şu anda bir boşlukta yüzer gibi biz mi demek istiyorsun diye sordu Duffy. Bay Duffy, yani Jim. Yine direktör araya girmişti. Bu adam sendi bendi olmayı pek beceremiyor diye düşündü. Şunu açıkça tespit etmemizde fayda var. Soğuk savaştan sonra bu ülkenin alem başındaki en büyük kabus bir avuç İslamcı radikalin ellerine birkaç nükleer silah geçirmesidir. Başkan elimizdeki hiçbir işin bu türlü silahların onların eline geçmesini önlemekten daha önemli olmadığını söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu radikallerden bir ikisi arabasının bagajına koyup böyle bir silahı New York'a veya Tel Aviv'e getirmiş olsun. Dünya ticaret merkezini bombalayanlar radyoaktif patlayıcılar kullanmış olsaydı önümüzdeki 25 bin yıl içinde Manhattan adasında hiçbir canlı yaşayamazdı. Efendim, bütün bu senaryolara rağmen birkaç tane nükleer silah sahip olmanın bir ülkeyi nükleer güce sahip statüsüne çıkarmayacağı da bir gerçek. Bir ikincisinin tekrarlanmaması için kendimizi koruyacak tedbirleri almamız gerekir. Bunlardan birini Tel Aviv'de patlattıklarını farz edelim. Bu Mossad'ı harekete geçirecek, artık öldürecek tek canlı kalmayana kadar dehşet bir katliama girişecektir. İran'ı haritadan silip süpürürler. Sen biraz zamanın gerisinde kalmışsın Jim. Senin o dediği soğuk savaş stratejisiydi. Sen beni öldür, ben de seni öldürürüm, ikimiz de öldürürüz. Bu sistem zalimane fakat sade mantığa dayalıdır. Nükleer silahlar bu mantığı dondurdu. Bizim korkumuz yeni doktrinin burada işlemeyebileceğidir. Neden? Çünkü bu İslam fanatiklerinin bu kısmı kitle imha silahlarını soykırım için kullanmak istiyor. Kendi akıllarına göre geniş çapta bir temizlik. Yine de Sayın Direktör, İran'daki mollalar Tel Aviv'e veya bir Amerikan şehrine bomba koyarak kendi insanlarının da yok olmasına sebebiyet verecek kadar çılgın olmamalı değil mi? Cem, iş terörizme gelince o İranlı mollalar çok hesaplı, çok keskin bir oyun oynuyor. Sahayı hep yandan kontrol ediyor, kendileri topa hiç el sürmüyorlar. Dünya Ticaret Merkezi, Buenos Aires'teki Yahudi Merkezi, bizim Suudi Arabistan'daki Hava Kuvvetleri karargahının arkasında kimler vardı? Hepsinde de İranlılar. Ama kendilerini gizleyecek kademeler koymuşlar araya. Buenos Aires işini o zamana kadar adı sanı duyulmamış bir terör örgütüne yaptırdılar. İsrailliler onları suçlayabilecek hiçbir delil ele geçiremedi. İran'daki fanatiklerin eline o silahlar geçtiği zaman kendileri hiçbir riske girmeden onları yarı cahil çoluk çocuğun eline verip New York veya Tel Aviv'e yollayacak. Haydi, cennetin kapıları sizi bekliyor diye kandırıp salıvereceklerdir ortaya. Korkunç bir şey bu. Cem, Jack Lawrence almıştı sözü yine. Cumhurbaşkanı Hatemi veya yakınındaki adamların hiçbiri bu türlü işlere karışmayacaktır. Hatemi'nin gayelerine ihanet ettiğine inanan fanatikler yapacak bu türlü işleri. İsrail'le düşmanlara öldürücü bir darbe vurarak kendilerini İslam dünyasının kurtarıcısı ilan edeceklerini sananlar yapacak. Mollaların bir kısmı cahil, henüz bir şeyin farkında olmayan gencecik çocukların akıllarını yaldızlı rüyalarla karıştırıp tek bir bombayla dünyayı kurtaracak kahraman havasına sokmayı çok iyi biliyor. Şayet Nablus'taki caminin imamı 20 yaşındaki bir genci beline 10 kilo plastik patlayıcı sarıp kendisi dahil Tel Aviv'deki bir otobüsü havaya uçurmaya ikna edebiliyorsa, aynı şekilde bir başka cahil çocuğu da arabasının arkasında Tel Aviv'e bir nükleer bomba götürmeye, şeytanın en büyük ortağını, en büyük düşmanı yok ederek yaklaşan 1000 yılda İslam'ın global gücünü ispat edecek kahramanların kahramanı gazi olmaya ikna etmesi zor olmasa gerek. Tamam dedi Duffy. Bu konudaki hassasiyetinizi gayet iyi anlıyorum ama burada benim işimin ne olacağını pek kestiremedim. Harvey güldü. Hiç sormayacaksın sanıyorduk. Sustu. Kahvesinden kocaman bir yudum aldı. Sonunda her şey paraya dayanır değil mi? Her şey mi? İdeoloji iyidir, hoştur ama sağlam bir para kaynağı sağlamadıkça terör örgütlerinin gelişmesine imkan yoktur. Bugünkü dünyada çok kısa zamanda çok büyük para kazanmanın yolu da uyuşturucudan geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bütün terör örgütleri faaliyetlerini bu yolla finanse etmiştir. Şimdi sana uluslararası uyuşturucu hakkında etraflı bilgi vereceğiz. Alt kattaki arkadaşlar sana etraflıca anlatacak. Harbi yerinden kalkıp duvardaki haritayı yürüdü. Eline bir sopa alarak Afganistan'ı işaret etti. Böyle sopayla oynamak bu şehirdeki insanların ne kadar hoşuna gidiyor diye düşündü Duffy. Penisleri uzamış gibi geliyor herhalde. Sana anlatmak istediğim kısaca şu. Afganistan'daki haşhaş tarlalarında halen yılda 3000 ton ham afyon yetiştiriliyor ve tamamı ihraç ediliyor. İran sınırını işaret etti. İran Güvenlik Örgütü MEVAK sınırda 20 ila 40 mil genişliğinde bir güvenlik kuşağı kurmuş. Bu kuşak içinde fevkalade sıkı bir kontrol var. Buradan geçen herkesi, her şeyi durdurmak, aramak, gözaltına almak yetkileri var. Biz Interpol, Avrupa Polis Örgütleri, Birleşmiş Milletler, hepimiz Afganistan afyonunun %80'inin bu kuşaktan geçtiğini tahmin ediyoruz. Sopasıyla Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat bölgesini işaret etti. Buradan geçip İran'ın kuzeyinden Türkiye'ye gidiyor veya önce Hazar Denizi'nin batısına, oradan gemilerle İran'a ve yine İran yoluyla Türkiye'ye gönderilip orada işlenerek eroin haline getiriliyor. Harvey odadakilere döndü. Kısa izahatının en vurucu noktasına gelmişti. Hangi yolu kullanırlarsa kullansınlar, güvenlik güçlerinin bilgisi veya anlaşması olmadan hiçbir malın İran'ın kurduğu bu güvenlik kuşağından geçmesine imkan ve ihtimal yoktur. Yani bu işten kendilerine bir pay veriliyor mu demek istiyorsun? Aynen. Bu trafikten alınan pay ne kadar para getirir onlara? Çok muhafazakar bir tahminle yılda en az 35 milyon dolar kadar. Duffy hafif bir ıslık çaldı. Kendi Afgan Savaşı yıllarını hatırladı. Bunun üçte biri bir bütçeyle neler yapılmazdı oralarda. Veya Avrupa'da yüksek teknoloji teçhizat pazarında. Direktör yeniden söze girmişti. İşte bu dolarlara ulaşmak istiyoruz Jim. Yani parayı takip ederek gittiği yeri bulabiliriz belki diye düşünüyoruz. Bu para onların silah tedariki işinin kapılarını açabilir. Bizi terörist gruba götürebilir. Belki en sonunda nükleer programlarına bile ulaştırır. İşte sen bu noktada işe giriyorsun.
Bütün iltifatlarınıza teşekkür ederim önce. Ama niye ben?
Direktör önünde duran kağıt yığınından birini çevirdi. Darüsselam ve Nairobi'deki elçilik binalarımızda patlayan bombalardan biri, bizi en çok endişelendiren konulardan biri, Osman Bin Laden'in paraları nereden bulduğudur. Onun İran'daki devrim muhafızlarıyla olan yakınlığı dolayısıyla Taliban afyonunun dağıtımıyla meşgul olduğunu biliyoruz. En son alınan bilgilere göre senin eski dostun Said Ceylani'nin bütün bu işlerde ona yardımcı olduğu haberi geldi. Bu Ceylani nasıl bir adamdır?
Acımasız, son derece otoriter. İslam'ın düşmanlarını cezalandırmak için ne kadar yakıp yıkar, ne kadar kan akıtırsan o kadar iyi olur diyen, Mekke'ye dönük sabit fikirli bir adamdır. Son derece de zekidir. Canı istediği zaman çok sevimli de olabilir. Çatalı ne işte kullanacağını bilen bir despottur. Devamlı olarak elindeki tesbihle oynar.
Direktör resmen şöyle yapmak istiyoruz diye kararını açıkladı. Seni aşağıda narkotikle mücadele merkezine tayin etmiş olacağız. Ceylani'nin kimlerle çalıştığını, kimleri tanıdığını, kimlerle yakınlığı olduğunu biliyorsun. Sesini de gayet iyi tanıyorsun. Senin Esat için elimizde bulunan ve gelecek telefon görüşmesi kayıtlarından onun izini bulmaya çalışmak olacak. Onun sesini yakalayacağım bir kayıttan, sesinin özelliklerini çıkarıp elimizdeki stokların içinde onunla ilgili bütün diğer kayıtlara kolayca ulaşabiliriz.
Allah bilir neler çıkabilir ortaya. Bütün bu uyuşturucu paralarının nereye gittiğini gösteren bir pencere açılır önümüzde belki.
Aslında burada Jack'le birlikte operasyon kısmında çalışıyor olacaksın. Bütün dünyaya geri döndüğünü ilan etmeye hiç lüzum yok. Kim bilir ne türlü spekülasyona yol açıp ortalığı karıştırabilir. Yalnız şundan emin olabilirsin ki bu iş dolayısıyla her türlü bilgi en gizlisi dahil emrine amade olacaktır. İşin gerektirdiği her yere gidip gelebilirsin ama narkotik ajanı kisvesini unutmadan her şeyi ona göre ayarla. DEA, FBI, Gümrük İdaresi ve Hazine de seninle işbirliği halinde olacak. Yalnız bugünkü bu toplantımızı hiç yapılmamış say. Burada duyduklarının hiçbirinin şu dört duvarın arkasına geçmemesi lazım.
Atlantik'in öteki yanında kış akşamı kapkara pelerinini süratle Londra şehrinin üstüne yaymaktaydı. Son derece iyi dikilmiş, lacivert bir kaşmir palto giyinmiş olan uzun boylu bir adam, Westminster Abbey Kilisesi'nin 200 metre kadar ilerisindeki Victoria Caddesi'nde 4 numaraya doğru yürümekteydi. Kapının üstüne hemen dikkati çekecek bir plaka vardı. Bu bina 24 saat kontrol altındadır. İzinsiz girmeye çalışanlar cezalandırılacaktır yazılmıştı.
Böyle bir ihtardan endişesi olmayan bir adam her şeyi ağırdan alarak yavaş adımlarla oraya doğru geliyordu. Emretmeye ve kendisine saygı gösterilmesine alışkın bir asker edası vardı. Siyah ayakkabıları cam gibi parlatılmıştı. Soğuğa rağmen başında şapkası yoktu. Bu mükemmel görünüşünü bozan tek şey en az 3-4 günlük olan tıraşlı yüzüydü. Daha kapıya tam ulaşmamışken nöbetçilerden biri koşup açtı. Askeri hafifçe başıyla selamladı. Adam Abadan rafinerisi posterinin önünden geçip dipte bir yerdeki asansöre doğru yürüdü. Resmen İran Milli Petrol Şirketi IMPŞ merkezi olarak bilinen binanın 6. katına çıktı.
1970'lerin sonunda Şah tarafından petrolün önemini belirtmek istercesine alınan bu bina cam ve çelikten inşa edilmişti. İran'ın devrim hükümeti zamanında da şirketin Londra merkezi olarak seçilmişti. Giriş kapısı biraz evvelki adamın girdiği yan sokaktaki kapıydı. Bu binanın sakinleri artık sadece petrol işiyle uğraşmıyordu. Bir İranlı hükümet karşıtının ifadesine göre casuslar yuvası halini almıştı. Bu 6. kat İran gizli servisine alınabilecek niteliklere sahip olanların dışında herkese kapalıydı. Bu katta bir arşiv haberleşme merkezi, ajanlar için Londra'da bulunduğu zaman kullanabilecekleri çok sade döşeli küçük daireler vardı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 47.